Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk Sadam.
Hocam geçen hafta Nuh Aleyhisselam'a girdik biraz. Bu hafta bitiririz inşallah. Birkaç ölüm nokta kaldı hocam.
Evet.
Şimdi hocam dayanıklık dedik.
Yani, psikolojik dayanıklılık.
Ama hocam ölüm tehdidi almış ya mübarek. Tabii Allah kimsenin başına vermesin. Ölüm tehlikesi gerçekten ciddi bir tehlikedir ama orada şöyle diyor Nuh Aleyhisselam kavmine. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. Hocam bu bir cevabı. Yani öğüt
onu
veriyor,
getirir
veriyor.
Derken ölümü mü kastediyor? Öldürülme?
Evet. Yok. Onlar diyor ki biz ölelim diyorlar ama ondan önce şu ayet okuyayım hocam. O biraz hızlı gittik. Okuyacağım ikinci ayeti. Birincisi söyle hocam. Ey kavmim, eğer benim aranızda duruşum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa şunu bilin ki ben yalnızca Allah'a tevekkül etmişimdir. Artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız toplanıp bütün gücünüzle karar verin. Sonra bu işiniz size dert olmasın. Yani öldüreceksin, öldürün beni becerebilirsiniz ama yapamazsınız diyor.
Meydan okuyor.
Allah'a tevekkül
bir
ediyor.
Büyük meydan okuma.
Sonra bana ne yapacaksanız yapın, mühlet de vermeyin. Yani artık Nuh Aleyhisselam da böyle en son artık ipler kopma reddesine gelmiş. İmanlı insan hocam ölümden korkmaz. Esasında insanı öldüren ölüm korkusu. Yani Allah'tan korkan, ölümden korkmayan bir adam bir kere ölüyor. Allah'tan korkmayıp ölümden korkan bir adam her adımda 1000 kere ölüyor.
Evet, yani korkuyla yaşanmıyor öyle bir korkuyla yani. Sürekli korkarak nasıl yaşayacaksın? Hayat yürünmez yani. Ama tabii burada bir suikastçı söz konusu değil. Nuh peygamberin karşısında hocam bir kitle var yani. Bir linç projesi var yani orada. O nedenle burada meydan okumak çok daha büyük bir yani insanın aklına sığmayacak bir cesaret yani. Nedir diyelim ki toplumda birkaç iti kopuğu diyelim ki sizi tehdit ediyordur. Siz de az çok çevrenize de güvenirsiniz ama şimdi burada güvenilebileceğin çevre çok sınırlı yani sonuçta çoğunluk karşıda yani. Çoğunluk karşıda.
Evet. Yalnız hocam böyle bazen çok kritik noktalar var. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da yani dediler ki bütün toplar tüfekler aleyhimize döndü. Yani kaçsanız daha iyi olur dediler. Kaçmadı. Dedi yani kaçmaktansa şerefimle ölürüm. Ama Esed denen zalim hemen en yakın akrabalarını da kandırarak
evet.
Akşama konuşma yapacağım basınla diye.
Evet.
Sarayda basın yayın gelecek diye hazırlık yapılırken adam arka kapıdan hop Rusya'ya kaçmış. Yani şunu demek istiyorum. Müslüman bazen ölümü de göze almalı. Tabii yani böyle boş boşuna pis pisine ölelim demiyorum ama öyle zor nokta geliyor ki hayatınızda bazen tamam arkadaş ya ben şerefimle savaşırım, mücadele ederim demeniz gerekiyor. Demek ki bu zor kararı da bazen vermek gerekiyor.
Kesinlikle ve o anlamda cesaret çok önemli bir şey yani. Yoksa böyle kendi gölgesinden bile korkan insan tipleri ortaya çıkıyor hocam. Cesaret çok lazım bir şey.
Evet. Hocam ayetin peşinde şey gelmişti yani bize onu getir demişlerdi. Bu sefer Nuh Aleyhisselam'ın kavmi bir acayip sapık kavim. Bunu Nuh Aleyhisselam'ı öldüremeyince o zaman sen beddua et biz ölelim. Başımıza musibet gelsin. O azabı bize getir diyorlar. Hani tehdit ettiğin azabı bize getir. Ya bu insanlıkta bir azgınlık var değil mi? Bazı insanlar bak LGBT olayı mesela. Hastalıklar ortaya çıkıyor. Şu oluyor bu oluyor. İnsanlar bazen kafaya takıyor. Veya bu sizin çok gündeme getirdiğiniz gıda terörü.
Evet.
Ya görüyoruz. Yani tavuk besleyen adam bunun verdiği zararı görüyor. Sebzeye ilaç atan adam, hormon atan bir
çiftçi.
Çiftçi de bunun zararını görüyor. Ziraatçı bunu bildiği halde ya Allah'ım şu bize sözünü verdiğin belayı başımıza getir dercesine devam ediyoruz ya. İnsan nedir bu zalümen cehula diyor Rabbimiz.
Evet.
Hem zalim hem cahil.
Evet yani kötülük örgütlü hocam. Nedir? Mesela kapitalizm. Hem de vahşi kapitalizm yani. Şimdi eskiden şey deniyordu. Vahşi kapitalizm deniyordu. Şimdi güya kapitalizm yeni bir evreye geldi. Vahşi sıfatı yok hesapta.
Var ama.
Ama var, daha fazla var. Ama üstü örtük olarak var. İşte gıda teröründe olduğu gibi yani. Aşırı işlenmiş gıdaların beyin ve kalbimiz ve bedenimiz üzerindeki etkilerini okusa izleyicilerimiz hocam, yani evine asla sokmaz yani. Belki bir ara ona hakikaten şey etmek gerekiyor, değinmek gerekiyor. Dolayısıyla örgütlü iyiliğe ihtiyaç var. Nuh peygamberin bana kalsa en büyük miraslarından bir tanesi örgütlü iyilik işte. Geçen programda değindiğimiz, evet. Yani nedir? Devasa bir gemi yapılıyor. O zamanki koşullarda hocam bunu yapmak yani akla hayale sığabilecek bir şey değil. Buradaki mimari, mühendislik, ustalık, fiziki imkanlar, o kadar araç gereç, o kadar usta, organizasyon vesaire yani. Dolayısıyla bu şey olağanüstü. Göbekli Tepe mesela hocam ortada bir şey, yerleşke yani. Ama mesela o yerleşkeden hareketle nasıl bir, o zaman ne kadar insan olması lazım, nasıl bir örgütlenme olması lazım, nasıl bir ekonomik düzen, politik düzen olması lazım ki onu yapabilsin diye çıkarımlar yapılabiliyor hocam. Şimdi buradan şimdi Nuh'un gemisine baktığımız zaman böyle bir şey yapabilmek için hocam ne kadar insan gerekti, insan gücü gerekti, ne kadar fikir, ne kadar bütün bunlar hocam bir örgütlenme ve liderlik demek yani. Dolayısıyla Nuh peygamberden almamız gereken mesajlardan biri bu. Bir de işte hocam deli cesaretinin lazım olduğu yerler var yani.
Eyvallah. Çok... Ölüm karşısında bile böyle dik dur. Bizim ecdadımızın bu tarafı çok güçlü.
Evet.
Yani savaşa gitmişler, cihada gitmişler.
Gözü kara.
Gözü kara insanlar. Yani padişah sarayında oturacakken işte Süleyman, Kayrı Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet değil mi? Yavuz Sultan Selim, ya ne işin var senin Sinay çöllerinde Mısır'a gidiyorsun? Senin ne işin var Zikretvar Kalesi'ne gidiyorsun?
Evet.
Yani bunlar cesur insanlar.
Bir de proje olarak da hocam çok deli bir proje. Yani düşünün. Yani Nuh peygamber zamanını bırakın hocam. Yani Nuh peygamber zamanında insanlar tarımla, hayvancılıkla uğraşıyor yani en fazla. Yani adamın nesi var? Kazması, küreği, baltası var. Yani elektrikli testeresi yok hocam yani.
Yok.
Ağaçları kesecek şimdi şeyler var.
Törpülecek hızarları yok.
Şeyleri, ağaçları kökünden söküp taşıyan sistemler var hocam yani. Şimdi. Mekanik sistemler var. Böyle şeyler yok yani. Kim bilir ne kadar zaman almıştır bir de bu. Bir de insanları nasıl inandıracaksınız? Bu bakımdan hocam başka bir açıdan Nuh peygamber bir hayali var yani. Yani Yaradan'ın lütfuyla ne yapıyor? Bu emri bir hayale dönüştürüyor. O hayali bir projeye dönüştürüyor.
Ve insanları inandırıyor.
Evet.
Belki gerçek liderlerin de özelliği o. Halkını o güzel ideallere inandırabilmek. Yani Fatih Sultan Mehmet bunu başarmış. Yavuz Sultan Selim bunu başarmış.
Evet.
Sina çölünü geçmiş. Yani olacak iş değil. Fatih Sultan Mehmet karadan gemi yürütmüş.
Evet.
Yaptığı toplar bugün, hala bugün insanın hafızası almıyor değil mi? O kadar muazzam toplar yapmış.
Kesinlikle.
Burada ya şuradan geldik. Gerçekten bugün biz de başarılı olmak istiyorsak peygamberler gibi azimli ve dayanıklı olmak zorundayız. En son bıçak kemiğe dayandığında da artık bütün varlığımızı davamız uğruna ortaya koyup arkadaş ben davam için yeri gelirse ölürüm. Sen ölür müsün?
Evet,
demek
yani
lazım.
Şimdi daha çok iddia zamanı hocam. Davaya adanmak yok. Bol iddia, büyük iddia var. Hocam Mevlana Mesnevi'de 5. ciltte 1366 ve devamında diyor ki senin hayalin gönül bahçende diktiğin bir tohumdur. Tohum iyi ise güzel meyve verir. Tohum kötü ise dikeni ve acıyı getirir.
Çok güzel. Şimdi güzelse güzel meyve verir.
Şimdi bizim sorunumuz ne hocam? Böyle karamsar, kötümser düşünme, aziyet psikolojisi, çaresizlik psikolojisi, yapamam, edemem vesaire yani. Mesela geçen programda değinmiştik neydi? Yunus peygamberin bu peygamberlik misyonunu büyük bulup şey etmese.
Ben bu kadar insan nasıl lafangaç yap kardeşim, yapamam bu işi deyip.
Ne oldu mesela? Şimdi mesela Yaradan ona mesaj vermek için ne yaptı? Bir büyük bir çile çektirdi balıkla birlikte. Yani bazen hocam bir insanın potansiyelini fark etmesi için çile ve ızdırap çekmesi lazım. Maslow mesela onu vurguluyor. Abraham Maslow hocam şey diyor. Yani çilesiz, ızdırapsız, dertsiz, tasasız bir çocuk yetiştirmenin ya da bir yaşam özlemenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu söylüyor. Yani sonuçta tasavvufun kavramlarını kullanırsak hem celali tecelliler var hem cemali tecelliler var bu alemde yani.
Evet.
Ama daha ilginç olan şu. Cemalin içinde celal, celalin içinde de cemal var.
Görmek şimdi, lazım.
Geçen programda çok güzel demiştiniz. Yaradan musibette de sınava tabi tutar. nimetle de tabi tutar. Ama nimet dediğin şey musibete dönüşebiliyor, öyle değil mi hocam?
Musibet de nimete dönüşüyor.
Aynen. Evet, yani aynen. Ne var? Celal ve cemal var ama celalin içinde cemal, cemalin içinde de celal var. Celal ve cemali tecellilerle birlikte ne oluyor? Kemale eriyor insan. Yani o çemberden geçmesi gerekiyor.
Eyvallah. Şimdi hocam burada benim dikkatimi bir şey çekti. Yani zaman zaman insan psikolojisiyle alakalı işte kimisinin çocuğu olmuyor, kimisi işte ailesinde bir sıkıntı yaşıyor, kimisi iş durumunda sıkıntı yaşadığı için psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Burada hocam Nuh Aleyhisselam kendi kavmine şu tavsiyede bulunuyor. Ya Rabbi, ben kavmime dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğalsın. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. Şimdi hocam burada istiğfuru Rabbakum. İstiğfar çekin. Rabbinizden evet. Af dileyin. Bizim sufiler ailede bir sıkıntı yaşıyorsak maddi manevi sıkıntı olabilir. Bazen geçimsizlik olur. Bazen hakikaten maaşımız yetmez. Ailenin geliri yetmez. Böyle durumlarda İstiğfar çekmenin insana maddi ve manevi psikolojik faydası olacağını söylüyorlar. Şimdi bunu da siz bir psikoloji odasına söylesen adama deli derler. Evet. Ya bu hoca kardeşim, bu hocanın işi derler ama öyle değil. Gerçekten bizim her türlü psikolojik terapileri, tedaviler aldıktan sonra bir de manen bu tür istiğfardan, Allah'a dua etmekten, yakarmaktan uzak durmamamız gerekiyor.
Evet.
Çünkü Allah'ın bu alemde melekleri var. Sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda kaderimiz var. Allah-u Teala için çok kolay bunlar. Bu da tabii psikolojinin dua boyutu, istiğfar boyutu. Bunu da hocam herhalde hastalarımıza, danışanlarımıza, gençlerimize tavsiye etsek ne olur?
Evet, biz tabii burada hocam zikri belki böyle bütünlükte olarak düşünmek gerekiyor. Zikir diyelim ki tevbe ve istiğfarla başlıyor. Salavat, sonra kelime-i tevhid, sonra Allah isminin zikri ve devam ediyor. Orada mesela Sühre verdiği Avarifül Marif'te bir şeye dikkat çekiyor hocam. Diyor ki her ismin insanda bir şeyi vardır.
Tesiri.
Tesiri vardır. Diyelim ki Rahman ve Rahim ismi merhamet yönüyle insanda tecelli eder. Şimdi insan aynı zamanda güçlü ve kuvvetli olmayı da isteyecektir. Allah'ın kavi ve şey ismi var hocam. Kadir ismi var yani.
El-Kadir.
Evet. Hatta kavi ismiyle ilgili olarak da hocam tasavvufta bir şey vardır. Ritüel vardır yani.
Hocam oraya siz baka koyun. Ben şurada şu benim dediğim sözü destekleyen Abdullah İbn Abbas'tan bir rivayet. Bir kimse çok istiğfar ederse Allah onu her gamdan kurtarır. Her darlıktan ona çıkış yolu nasip eder. Ona hiç ummadığı yerden rızıklandırır. İbn-i Mace Zühd-i Hadis-i Şerif buradan gelmiş. Demek ki bizim sadece kendi aldığımız maddi tedbirler değil. Bir de işin manevi boyutu var. Zaten tasavvuf insan psikolojisi de tasavvuf dediğimiz manevi boyutu işin.
Evet.
Psikoloji maddi bir tarafımız biraz daha sanki. Biz bu manevi işin tarafını unutmayalım. Allah'tan yardım isteyelim, meleklerinden yardım isteyelim. Bu da işin bir diğer boyutu. Bugün mesela, modern psikoloji biliyorsunuz pek dua ile, istiğfarla böyle şeyler alakası yok.
Yalnız şey ilginç olan bir şey şu hocam. Mesela diyelim ki inançsız nörobilimcilerin birçoğu bile inançsız olmalarına rağmen şunu söylüyorlar. Duanın insan motivasyon üzerindeki büyük bir etkisini vurguluyorlar.
Bu da çok ilginç değil mi hocam?
Evet. Mesela kendileri inançsız ama diyelim ki yani bütün nörobilimcileri kastetmiyorum.
Anladım.
İnançsız bir kısım nörobilimci bir insanın bir inancının olmasının ona sağlayacağı inancın olması artı bu inancı doğrultusundaki duanın ona sağlayacağı motivasyon aynı zamanda beyin ve sinir sistemi üzerindeki pozitif yankısı vesaire. Diyelim ki dopaminler, serotoninler vesaire havada uçuşmaya başlıyor diyelim yani.
Zaten hocam bu ispat edilmiş. Pek çok deney yapıyorlar batılılar.
Evet.
Şöyle yani iki aynı yaşta aynı hastalık. 30 yaşında 10 kişi bu kovuşta hepsi nezle grip. Aynı şekilde 10 kişi diğer kovuşta onlar da nezle grip. 30'lar yaşlarında diyelim ki. Aynı efendim sağlıklılık oranında yani birisi kalp birisi bilmem ne değil. Hepsi aynı. Sadece nezle ve grip mesela.
Evet.
Birinci kovuşta dua ettirdiler kilisede. Allah'ım bunlara şifa versin diye. 100 kişi, 200 kişi her gün dua ediyor. Bunu kaç kere tekrar etmişler. Dua edilen hastalar çok daha çabuk iyileşiyorlar. bizim bilemediğimiz tabii kainatta değişik enerjiler de var. Yani dua bir bakıma esasında enerji. Ben size dua ettiğim zaman ben bir kısım enerjimi size de gönderiyorum. Tabii Allah da kabul ederse burada müthiş bir güzellik ortaya çıkıyor. O yüzden bunu da ihmal etmemek lazım. Sanki bugün modern psikolojinin en büyük sıkıntısı duaydı, istiğfardı. Tabii istiğfarda şu var sanki hocam bir de. Hatanı kabul ediyorsun ya.
Evet.
O da problemi %50 çözüyor zaten. Allah'ım bende içki problemi var, istiğfar ediyorum dediğin zaman siz içkinin zararlı bir şey olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.
Evet.
Kardeşim ne var bunda ya, Allah Allah, niye istiğfar edeyim ki? Herkes içiyor, ben de içiyorum, ne var bu Allah'ın işte falan filan dersen zaten oradan kaybediyorsun bir kere.
Evet. Demin bahsettiğimiz konuda kopya çekiyordum burada.
Kopya çekmek caizdir. İmtihan hariç.
Daha önce sosyal medyada paylaşmıştım. Mesela Yaradan'ın Kavi ismi var. Kavi ismi zikredilir. Eyvallah. Şimdi Ayderusiye tarikatında bir gelenek var mesela hocam. Kavi ismiyle kahve ismi sözcüğü Ebced'de 116'ya karşılık geliyor.
Eyvallah.
Onun için kahve içmeden önce diyelim ki hocam 116 kez ya kavi, ya kavi, ya kavi diye zikrediyor. Ondan sonra kahvelerini içiyor. Kahve mesela hocam son derece şey, enerji ve dinamizm veren bir şey yani. Güç ve kuvvet veriyor. Yani tırnak içinde zikir demek, tırnak içinde sadece sözlü olarak zikretmek değil, bir de bunun pratik boyutu vardır yani. Yani kalbinde büyük bir şefkat ve merhamet var ama bu etrafa yansımıyorsa, mağdura, mazluma yansımıyorsa, hayvanata, cemadata bir şefkat ve merhamet duymuyorsa onun bir anlamı yok yani.
Şimdi Beyazlı Bistan bir gün bir adam bir şeye kızıyor, Sübhanallah diyor, şirk işledin diyor. Ya adam Sübhanallah demiş. Sen diyor kızdığın için kendi nefsini büyükledin, Allah'ı büyüklemedin. Şimdi ben sizi kızdırıyorum, siz Fesübhanallah diyorsunuz. Yani Allah'ı büyütmüyorsunuz. Ya ben büyük adamım. Sen bana nasıl böyle bir laf söylersin şeklinde. Şimdi bazen istiğfar, estağfurullah, estağfurullah diyor bir adam. Kötülük yapmaya devam ediyor. Dediğiniz gibi böyle bir gafilane, ne olduğunu anlamadan yapılan zikir değil de anlayabilirsek gerçekten yaptığımız dualar, çektiğimiz istiğfarlar öfkemizi, efendim kederimizi, gamımızı yok ediyor hocam. Bunu söylüyor İbn Abbas.
Evet. Şey hocam mesela Sülemi hocam. Ebu Abdurrahman Sülemi tasavvufun yıldız isimlerinden bir tanesi. Şimdi mesela biz böyle hep tırnak içinde riya, kibir, gurur gibi şey konuları diyoruz ya hocam. Ama mesela bakıyorsunuz diyelim ki tembellikten, sürekli sevinç ve neşe peşinden koşmak, şımarıklıktan, tembellikten vesaire. Yani sonuç olarak insanın yeteneklerini geliştirmesine mani olan her şeyiye dönük bir şey var, çaba var yani. Yani tırnak içinde tasavvuftaki ruhsal eğitim sadece bildik anlamda kötü ahlakla değil. Yani diyelim ki tembellik o kadar görülmez ya da yeteneklerini kullanmamak o kadar görülmez. Şimdi hocam nörobilimden bir örnek verebilir miyim?
Nörobilim İzniniz birazcık olursa. Tehlikeli bilim ama neyse hadi bakalım.
Şimdi mesela hocam bu aynı zamanda kader irade meselesi konusunda bir fikir veriyor. Bana diyelim ki peygamber, Nuh peygamberi anlamak için de bir fikir veriyor. Niye? Siz toplumun ve kültürün aklının ve hayaline gelmeyecek bir gemi projesi yürütüyorsunuz mesela, tamam mı? Bunu düşünebilmen için hocam senin kafanın farklı çalışması gerekiyor yani. Şimdi doğuştan hocam Allah herkese 100 milyara yakın nöron.
3 aşağı 5 yukarı hepimizin aynı değil mi? Adalet var.
Evet. 100 milyar civarında 100 milyara yakın nöron var. Ama mesela bizim beynimizin performansı bu 100 milyar nöron arasında bizim kurduğumuz, bizim çabalayarak kurduğumuz hocam sinaptik bağlarla bir tane nöron hocam 10 bin 20 bin civarında başka nöronla sinaptik bağ kuruyor.
İlginç.
Şimdi yani şimdi biz ne kadar çaba gösterirsek bu oluyor. Yani o potansiyeli Yaradan vermiş ama biz ne yapmıyoruz? O potansiyeli heba edebiliriz yani. 100 milyar orada nöron ama hiçbir işe yaramayabilir yani.
Hiç kullanmazsan?
Onları kullandıkça ne oluyor? Arasında şeyler oluyor. Sinaptik bağlar kuruluyor. O bağların tabii türü, niteliği vesairesi onlar uzun hikayeler. Ama sonuçta hani 100 milyar nöron kader ama bunlar arasında bağ kurmak. Burası işte senden istenen bir şey yani.
Oradaki cüz'i irademiz işte.
Dolayısıyla insan ne yapmalı? Yaradan'ın vermiş olduğu zeka ve yetenekleri harekete geçirmesi lazım. Şimdi mesela Nuh peygambere niçin o bir aptallık olarak görünmedi? ya da bir halüsinasyon gibi görünmedi gemi projesi. Çünkü hocam o onun aklı, onun beyni artık toplumun ve kültürün standartlarının ötesinde ve üstünde çalışıyordu yani.
Osmanlı'da bu Enderun okulunda falan bu tür zekileri, IQ'su yüksek insanları alıp özel eğitime tabi tutuyorlardı. Avrupa'da da var bu. Yani böyle orijinal düşünen, kimsenin düşünmediğini düşünen, işte radyoyu icat eden, telefonu icat eden değil mi? Bunlar hepsi orijinal kafalar. IQ'ları evet. Biraz yüksek. Bunlara esasında fırsat vermek lazım. Bizim kültürümüzde dediğiniz gibi biraz bazen bu tür orijinal tipleri bastırıyoruz.
Ama mesela geleneğimize bakıyoruz hocam. Hı-hı. Diyelim ki İmam Gazali. Bir de içsel duyu organlarından bahsediyor. Birisi hocam mütehayyile. Yani
hayal gücü.
Evet hocam.
Yani, hocam bunu aramızda kalsın. En çok kullanan sufiler. Onu da söyleyeyim buradan iftiharla.
Eyvallah.
Belki hayal gücünün faydalarını başka bir programda konuşuruz. Yani bu rabıtayı mesela gözünde canlandırıyor. Peygamber Efendimiz var burada diyor. Yanında Ebubekir Efendimiz. İyilerle hayal dünyasında beraber olmak demek. Rabıta bir bakıma. Evet. Bunu başarmışlar. Bugün ama dediğiniz gibi bu hayal sektörü, sinemacılıkmış. Yani aldı başına gidiyor şu an bütün dünyada değil mi? En çok para kazanan
sektörlerden bir tanesi.
Ama sinema aynı zamanda milletlerin karakterini değiştiriyor. Pozitif veya negatif yöne. Filmlerin böyle konuları bizim bir zamanlar vardı. Fakir, erkek, zengin kız böyle insanlar oyalayıcı şeyler de olabilirdi. Veya gerçekten icat yapan, böyle tırnakları kazarayak başarıya ulaşan insanların filmleri de olabiliyordu. Bence şu program bitirirken sizin ben sözünüzü önemsiyorum çok. Büyük düşünceli peygamberlerin, işte Nuh Aleyhisselam bunlardan bir tane. Her peygamber esasında öyle. Bunları hayatımıza taşımak, gençlerimize hocam siz çok bunu yapıyorsunuz. Belki bundan sonra Nuh Aleyhisselam'ı anlatırsınız.
Yeri geldiğinde anlatmak lazım. Hakikaten bağlamında anlatmak lazım. O zaman çok ufuk açıcı oluyor yani. Mesela ben şeye çarpılmıştım. Maslow'un Yunus Peygamber kompleksi diye bir kompleks kavramı var adamın yani.
İlginç.
Yunus Peygamber kompleksi. İşte o şey aslında sahip olduğu bir potansiyele inanmıyor.
Yapamam edemem.
Ama buradan çıkmanın yolu ne hocam? Bir büyük çile ve ızdırap çekmek. Orası da önemli yani.
İnsanlar mecbur kalınca kendinde o gücün olduğunu ve bunu çözebileceğini fark ediyorlar.
Evet, zor oyunu bozar. Bizim geleneğimizde öyle derler yani. Ve onun için bizim geleneğimizi hocam mesela eski Türklerde gerçek isim almak için bir çocuğun bir büyük başarısının olması lazım. Yani gerçek bir isim. Hocam mesela Mevlana demin hayalden bahsettik de ben bir iki tanesinden daha bahsedeyim. Bir iki dizesinden. Hayal alemi insan ruhunun aynasıdır. Güzel bir hayal görürsen o hayal seni yüceltir diyor.
Peşinden git.
Evet. Gönlünü karartma. Güzel hayaller kur.
Dehşet bir tavsiye hocam.
Bak,
ya.
Gönlünü karartmak hocam. Yani işte stres ve kaygı insanı ne yapıyor? Depresyon ve şeye sürüklüyor. Melankoliye sürüklüyor. Depresyon ve melankoli hocam. Bunlarla yapılan şeyler var. Mesela Rönesans dönemi resimler var. Çok böyle İç karartıcı resimlerdir. Aslında zaten o insanın gönlü kararmış, onu anlatmaya çalışıyor. Şimdi hayaller dediğin şeyler işte hocam, hayallerini iyi ve güzel tutmak. Tabii bazıları buradan şey diyor, yani hayalperest mi olalım?
Hayır.
Yanlış. Peki hayalsiz mi kalalım?
O da yanlış.
Yani insanın gerçekleştirebileceği hayalleri olmalı ve bunların çıtasını hiç durmadan da şey yapması lazım.
Yükseltmeli.
Yükseltmesi lazım yani.
Hocam diğer beyitleri haftaya bırakalım. Bu hayal konusu önemli bir konu bence.
Evet.
Hatta belki Gastal filminde hayal kurmanın.
Ben izlemedim onu.
İzleyin inşallah hocam. Haftaya onu da konuşalım. Ne dersiniz?
İnşallah hocam.
Eyvallah hocam. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.